Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 41 ayrımdan oluşmaktadır.
Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 1.
1957 yılında 44 yaşında Nobel ödülünü alan Albert Camus, yaşamı boyunca şu sorunun yanıtını aradı. İnsan toprakla nasıl bağdaşabilir, yoksulluğu yüzünden acı çekerek ama güzelliğini koruyarak saçma ve yücelik için nasıl yaşayabilir? Camus'a göre yalancı bir lüks ve bencil bir edebiyatçının yapıtı değildir. Sanat yaşayabilir, kullanılabilir bir durumdadır. Gerçeğe sadık ve onun üzerinde olduğu için hiç uysallaşmayan saçmalığı ve hiç yok olmayan umudu ile insanın durumunu tepeden tırnağa kapsar. Baş kaldıran insan, baş kaldırının kendisidir ama ılımlı ve insanın boyutlarında. Baş kaldıran insan, adalete ve özellikle doğruluğa vurgundur. Mutlak olanın ivasından, mitoslardan, gurur, horlanma ve kanın romantik baş dönmelerinden uzak durur. Ama insan ne ise o olmaya yanaşmayan tek yaratıktır. Bu yatsıma onu intihara mı yoksa bir başkasını öldürmeye mi götürür? Hayır demeyi bilen insandır baş kaldıran insan. Ama kime, neye, nerede, nasıl? Baş kaldıran insanı kuşatan hayırın içeriği nedir? Bunun yanıtı baş kaldıran insanda. Ve açıkça ağır ve acılı yeryüzüne adadım yüreğimi ve kutsal gecede sık sık kendisini ölünceye dek bağlılıkla, korkusuzca ağır yazgı yüküyle seveceğime, gizemlerinin hiçbirini küçümsemeyeceğime söz verdim. Böylece ölümlü bir bağla bağlandım ona. Empedokles'in ölümü, Hölderlin. Giriş. Bir tutku cinayetleri vardır, bir de mantık cinayetleri. Aralarındaki sınır belirsizdir. Ama ceza yasası oldukça elverişli bir biçimde kasıt kavramı ile ayırır bunları birbirinden. Kasıt ve kusursuz cinayet çağında yaşıyoruz. Canilerimiz aşk özürüne sığınan o umarsız çocuklar değil artık. Tam tersine olgunluk çağlarındalar. Suçsuzluk kanıtları da yatsınmaz türden. Her şeye hatta katili yargıç yapmaya bile yarayabilen bir felsefe. Rüzgarlı tepede Heathcliff, Cathy'yi alabilmek için bütün dünyayı öldürebilirdi. Ama bu cinayetin mantıklı olduğunu ya da bir öğretiyle doğrulandığını söylemek usluna bile gelmezdi. Yapardı bu işi, o kadar. Onun bütün inancı burada durur. Aşk gücü, bir de kişilik ister bu iş. Aşk gücüne ender rastlandığından cinayet olağanüstü bir şey olarak kalır, yasa dışı görünüşünü sürdürür. Ama kişilik yokluğunda bir öğretiye bağlandığı cinayetin mantığa vurulduğu andan sonra mantığın kendisi gibi çoğalır cinayet. Mantıksal karşılaştırmanın bütün kılıklarına girer. Çığlık gibi tekti, işte bilim gibi evrensel oluvermiş. Dün yargılanıyordu, bugün yasa koymakta. Buna kızacak değiliz burada. Bu denemenin ereği, bir kez daha günün gerçeğini, yani mantıksal cinayetin varlığını benimsemek, sonra da bunu doğrulayan nedenleri incelemek. Çağımızı anlama yolunda bir çaba bu. 50 yıl içinde 70 milyon insanı yerinden eden, tutsak düşüren ya da öldüren bir çağın yalnızca ve her şeyden önce yargılanması gerektiği düşünülebilir. Gene de suçluluğunu anlamak gerekir. Zorbanın daha büyük bir ün uğruna kentleri yerle bir ettiği, galibin arabasına zincirle bağlanmış tutsağın şenlik yapan kent içinde dolaştırıldığı, düşmanın halk önünde hayvanlara atıldığı yapmacıksız çağlarda böylesine açık yürekli cinayetler karşısında bilinç sağlam, yargı açık olabilirdi. Ama özgürlük bayrağı altında tutsak kampları, insanlık aşkı ya da üstün insanlık eğilimiyle haklı çıkarılan toplu öldürmeler bir anlamda yargıyı işlemez duruma sokar. Çağımıza özgü, tuhaf bir tersine dönüşle cinayet suçsuzluk postuna büründü mü, kendini haklı çıkaracak nedenler sağlaması için suçsuzluğu sıkıştırır. Bu denemenin ereği, bu görülmedik meydan okumanın varlığını benimseyip incelemek olacak. Suçsuzluk bir kez eyleme geçtikten sonra öldürmekten geri durabilir mi, duramaz mı, sorun işte bunu bilmekte. Bir şey yapabilirsek ancak yaşadığımız çağda bizi çevreleyen insanlar arasında yapabiliriz. Önümüzde duran şu ötekini öldürmeye ya da öldürülmesine boyun eğmeye hakkımız olup olmadığını bilmediğimiz sürece hiçbir şey bilemeyiz. Bugün her eylem dönüp dolaşıp dolaylı ya da dolaysız öldürmeye vardığına göre öldürmemiz gerekip gerekmediğini, gerekiyorsa neden gerektiğini, gerekmiyorsa neden gerekmediğini bilmedikçe eyleme geçemeyiz. Öyleyse her şeyin köküne inmek değil önemli olan. Dünya ne ise o olduğuna göre bu dünyada nasıl davranacağımızı bilmek. Yatsıma zamanında intihar sorunu üzerine düşünmek yararlı olabilirdi. Düşüngü çağında cinayetin gereklerine uymak gerek. Cinayetin mantıklı nedenleri varsa çağımızda biz de tutarlılık içindeyiz demektir. Yoksa çılgınlık içindeyiz demektir. Bu durumda yeniden bir tutarlılık bulmak ya da başka yana dönmek dışında çıkar yol kalmıyor. Ne olursa olsun çağın uğultuları, kanları içinde bize sorulmuş soruyu açıkça yanıtlamak zorundayız. Çünkü gelip bu soruya dayandık. 30 yıl önce öldürmeye karar vermeden çok yatsımıştı insanlar. İntiharla kendi kendilerini de yatsıyacak ölçüde. Tanrı hile yapıyor. Onunla birlikte herkes, ben de yapıyorum. Öyleyse ölüyorum. İntihardı sorun. Bugün düşüngü yalnız başkalarını yatsıyor. Hile yapan yalnız başkaları. O zaman başlıyor öldürme. Her şafakta şeritli, sırmalı katiller bir hücreye dalıyorlar. Artık sorun cinayet. İki uslamlama birbirini tutuyor. Bizi tutuyor daha doğrusu. Hem de öyle sıkı tutuyorlar ki sorunlarımızı seçemez olduk. Bizi seçiyorlar art arda. Seçilmeyi kabul edelim. Bu deneme intihar ve saçma kavramı çevresinde başlamış bir düşünceyi cinayet ve başkaldırı karşısında sürdürmek istiyor. Ama bu düşünce şimdilik tek bir kavram sağlıyor bize, uyumsuzluk kavramını. Bu da bize cinayet konusuna bir çelişkiden başka bir şey getirmiyor. Uyumsuzluk duygusu kendisinden bir eylem kuralı çıkarmaya kalktık mı cinayeti en azından önemsiz kılar. Bunun sonucu olarak da olanak sağlar ona. Hiçbir şeye inanılmıyorsa, hiçbir şeyin anlamı yoksa, hiçbir değere evet diyemiyorsak her şey olanaklıdır, her şey önemsizdir. Ne evet kalır ne hayır, katil ne haklıdır ne haksız. Kişi kendini cüzdanlıların bakımına adayabileceği gibi içinde insanlar yakılacak ateşleri de tutuşturabilir. Kötülük ve erdem de birer rastlantı ya da gelip geçici birer istektir. Hiçbir şey yapmamaya karar verilebilir o zaman. Bu da insanların kusurluluğunu üzülmek bir yana en azından başkalarının öldürülmesini kabul etmektir. Bir de eylemin yerini acıklı bir özenciliğe vermeyi düşünebiliriz. Bu durumda insan yaşamı kumara sürülen bir paradan öte bir şey değildir. Nedensiz olmayan bir eyleme girişmek de isteyebiliriz. Bu son durumda eyleme yön verecek bir üst değer bulunmadığından en çabuk, en dolaysız etkenliğe yöneliriz. Hiçbir şey doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü olmadığından kuralımız en etkin yani en güçlü biçimde davranmak olur. İnsanlar doğrular ve haksızlar diye değil, efendiler ve köleler diye ayrılır o zaman. Böylece ne yana dönersek dönelim, yatsımanın ve yok sayıcılığın nibilisme göbeğinde öldürme ayrıcalıklı yerini korur. Öyleyse uyumsuz tutumu benimsemeye kalktık mı, kuşkuları birer düş sayıp mantığı bunların üstüne çıkararak öldürmeye hazırlanmamız gerekir. Hiç kuşkusuz bir takım eğilimler ister bu iş ama deneyimlere bakılırsa sanıldığı kadar da değil. Öte yandan sık sık gördüğümüz gibi öldürtme olanağı da vardır her zaman. Öyleyse mantık bunda yarar görüyorsa her şey mantık adına kurala bağlanılabilir. Ama öldürmenin hem olanaklı hem olanaksız olduğunu gösteren bir tutum da mantık bir yarar bulamaz. Çünkü uyumsuz çözümleme, öldürme eylemini en azından önemsiz kıldıktan sonra vardığı sonuçların en önemlisinde onu kötüler. Gerçekten de uyumsuz uslamlamanın son sonucu intiharın yatsınması ve insanın sorusu ile dünyanın sessizliği arasındaki şu karşılaştırmanın sürdürülmesidir. İntihar bu karşılaştırmanın sonu demek olur. Uyumsuz uslamlama ise buna ancak kendi ön verilerini yatsıyarak uyabileceğini bilir. Ona göre böyle bir sonuç ya kaçış olur ya kurtuluş. Ama aynı zamanda bu karşılaştırmayı sağlayan yaşam olduğuna, yaşam olmayınca uyumsuz bahisin dayanağı kalmayacağına göre bu uslamlamanın yaşamayı biricik zorunlu değer olarak benimsediği açıktır. Yaşamanın saçma olduğunu söylemek için bilinç canlı kalmak zorundadır. Rahatlık duygusuna kesinlikle ödün vermiş değilse böyle bir uslamlamanın kazancını nasıl yalnız kendine saklar insan? Bir kez böyle benimsendikten sonra bu değer bütün insanlarındır. İntihara bir tutarlılık tanımazsak öldürmeye de tanıyamayız. uyumsuzluk kavramına ermiş bir düşünce yazgı öldürmesini kabul eder kuşkusuz. Uslamlama sonucu öldürmeyi kabul edemez. Karşılaştırma açısından öldürme ile intihar aynı şeydir. Bir benimsiyorsa ötekinin de benimsenmesi, biri yadsınıyorsa ötekinin de yadsınması gerekir. Bunun için intiharı onaylamaya yanaşan salt yoksayıcılık, mantıksal öldürmeye daha da kolay atılır. Çağımız öldürmenin haklı nedenleri bulunabileceğini kabul ediyorsa, yoksayıcılığın belirtisi olan şu yaşama ilgisizlik yüzünden kabul ediyor. Yaşam tutkusunun bir cinayet taşkınlığı biçiminde patlayacak oranda güçlü olduğu zamanlarda oldu kuşkusuz. Ama bu taşkınlıklar korkunç bir ergide duyulan yanma gibiydi. Her şeyi eşitleştiren, yoksul bir mantığın kurduğu şu tek düze düzen değildi. Bu mantık çağımızın beslendiği intihar değerlerini en son sınırlarına, yani yasaya uydurulmuş öldürmeye dek götürdü. Ortaklaşa intiharda en yüksek noktasına ulaştı. Bunun en göz kamaştırıcı kanıtını da 1945 Hitler yıkımı sağladı. İzbelerde kendilerine bir kutsama ölümü hazırlayan çılgınlar için kendi kendini yok etmek hiçbir şey değildi. Yalnızca kendini yok etmek değildi önemli olan. Herkesi kendisiyle birlikte sürüklemekti. Yalnızlık içinde kendi canına kıyan kişi, görünüşte başkalarının canı üzerinde kendine bir hak tanınmadığına göre bir bakıma bir değeri sürdürmektedir. Ölme kararından aldığı korkunç gücü ve özgürlüğü hiçbir zaman başkalarına hükmetmek için kullanmaması da bunu gösterir. Her tekil intihar bir kin ürünü olmadığı zaman bir yerde cömert ya da hor görücüdür. Ama insan bir şey adına hor görür. Dünya intihar edene ilgisizse, intihar edenin kendisi için önemsiz olmayan, olmayabilecek olan şey konusunda bir görüşü bulunduğundandır. Her şeyi yıktığını, her şeyi kendisiyle birlikte götürdüğünü sanır insan. Ama bu, ölümden biri, belki de yaşamaya değecek bir değer doğar. Salt yatsıma intiharla tükenmez öyleyse. Ancak kendisinin ve başkalarının salt yok oluşuyla tükenebilir. Bu da hiç değilse, bu güzel sınıra yönelerek yaşanabilir ancak. İntihar ve öldürme burada aynı düzenin, yeri ve göğü yok edecek kara bir taşkınlığı sınırlı bir koşulun acısına yeğe tutan mutsuz bir us düzeninin iki yüzüdür. Aynı biçimde intihar nedenlerini yatsırsak öldürmeye de neden gösteremeyiz. Yarım yoksayıcılık olmaz. Uyumsuz uslamlama bir yandan konuşanın canını koruyup öte yandan başkalarının harcanmasını kabul edemez. Salt yatsımanın olanaksızlığı kabul edildikten sonra herhangi bir biçimde yaşamak da bunu kabul etmektir. Yatsıyamayacağımız ilk şey başkasının yaşamasıdır. Böylece öldürmenin tümden önemsiz olduğunu sanmamıza yol açan kavram onu doğrulamalarından yoksun bırakır. Kendisinden kurtulmaya çalıştığımız şu yasaya aykırı koşula döneriz yeniden. Böyle bir uslamlama hem öldürebileceğimizi kanıtlar hem de öldüremeyeceğimizi. Çelişki içinde bırakır bizi. Öldürmeyi önleyecek ya da yasaya uygun kılacak hiçbir şey yoktur elimizde. Hem tehdit ediyor hem tehdit ediliyoruz. Tümüyle yok sayıcılık sıtmasına tutulmuş olan çağ sürükleyip götürüyor bizi ardından. Gene de yalnızız. Silahlarımız elimizde, gırtlaklarımız kupkuru. Ama uyumsuzun gerçek niteliğini, yani yaşanmış bir geçit, bir çıkış noktası, Descartes'in yöntemli kuşkusunun yaşamdaki karşılığı olduğunu unutup da onu hep sürdürmeye kalktık mı, çok geçmeden başka birçok çelişkiyle birlikte bu temel çelişki de çıkar ortaya. Uyumsuz, kendi başına ele alındığı zaman bir çelişkidir. Yaşamı sürdürmek isterken değer yargılarını bir yana attığına göre özünde de bir çelişkidir uyumsuzluk. Çünkü yaşamak kendi başına bir değer yargısıdır. Soluk almak yargılamaktır. Yaşamın sürekli bir seçme olduğunu söylemek yanlış olur kuşkusuz. Ama her türlü seçmeden yoksun bir yaşam tasarlanamayacağı da ortada. Yalnızca bu açıdan bile uyumsuz durum eylem alanında tasarlanması olanaksız bir şey. Anlatımında da tasarlanamaz. Her anlamsızlık felsefesi sırf kendini dile getirdiği için bir çelişki üzerinde yaşar. Böylece az da olsa bir tutarlılık verir tutarsızlığa, düzensiz, bağıntısız olduğunu belirttiği şeye geçerlilik kazandırır. Konuşmak düzeltmektir. Sessizlik de bir anlam belirtmeseydi anlamsızlık üzerine kurulmuş tek tutarlı tutum sessizlik olurdu. Tam uyumsuzluk dilsiz olmaya çalışır. Konuşursa bundan hoşlandığı ya da göreceğimiz gibi kendini geçici saydığı için konuşur. Bu gevşeklik, bu kendi kendine değer verme uyumsuz tutumun çift anlamlılığını iyice belli eder. Bir anlamda insanı yalnızlığı içinde anlatmaya kalkan uyumsuz, onu bir ayna önünde yaşatır. İlk sızının rahatlığa dönüşme tehlikesi belirir o zaman.
Ayrım sonu.